أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz Medine örnekliğinde Suriye. Konu başlığımız da ceza hukuku. Müslüman olarak yapmamız gereken sistem kurmak değil. İslam Allah'a teslim olmaktır. Allah ne diyorsa o. Allahü Teala göklerde ve yerde olan tüm varlıklar yarattığı zaman isteyerek istemeyerek benim emrime uyacaksınız dediği zaman biz eteyna taiyin dediler. İsteyerek biz senin emrine uyduk dediler. Tabiatta insanlardan başka fesat çıkaracak yani doğal yapıyı bozacak bir varlık yok. Tabiattaki o muhteşem düzen, Allah'ın kitabına uyduğumuz zaman sosyal hayatta da olur. İslam tam teslim olmak demektir. Zaten Allahü Teala Ali İmran suresinin 83. ayetinde şöyle bir şey söylüyor. Efe gayre dinillahi yebğun. Bunlar Allah'ın dininden bir başkasını mı arıyorlar, istiyorlar? Ve lehu esseme men fis semavati vel ard. Göklerde, yerde ne varsa, kim varsa hepsi ona teslim olmuştur. Ve ileyhi yurcaun ve Allah'ın tav'an ve kerha. İsteyerek ya da istemeyerek. Yani dünyanın en azılı insanları da hayatlarının çok büyük bir bölümünü Allah'a teslim olarak geçirmek zorundadırlar. Allah'ın koyduğu kurallara uyarak yaşamazlarsa hayatlarını sürdürmeleri mümkün olmaz. İşte yemesi, içmesi, temiz hava alması, giyim, kuşam, işte insan ilişkileri, toplumsal ilişkiler, uluslararası ilişkiler, bütün bunlarda Allah'ın koyduğu doğru kuralları uygulamak lazım. Ama insanlar imtihan için yaratıldığından güçlüler güçsüzleri avuçların içerisine alıp sömürmek istiyor ve bundan dolayı kendi kafalarına göre bir sistem kuruyorlar. Yapabilirler. Allah-u Teala herkesin yoldan çıkabileceğini bize bildiriyor. Ve bu yoldan çıkanlar içerisinde Allah'ın kitabını çok iyi bilenler de, o kitabın Allah'ın kitabı olduğunda en küçük şüphesi olmayanlar da olur. Menfaatlerini Allah'ın emirlerine tercih ettiği an yoldan çıkmış olur. Şimdi Allah-u Teala Nisa suresinin 60. ayetinde ki bunu sıklıkla okumak istiyorum bu ayetleri. Çünkü bugün İslam aleminde kendini Müslüman kabul edenlerin büyük bir bölümü maalesef bu ayetin kapsamına, hükmünün kapsamına giriyor. Onun için şu anda Suriye'ye hakim olan kardeşlerimizin bu ayetlerin kapsamına girmemeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki karar kendilerinin. Onlar hakkında bizim karar vermemiz imkansızdır. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a da şu emri vermiştir. Fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen İnsanlara doğru bilgi ver. Yani Kur'an'ın anlamını ulaştır. Kur'an'ı anlat onlara. Leste aleyhim bimusayitir. Onların üzerinde onları hizaya getirecek bir kişi değilsin. Senin onları yola getirme diye bir yetkin yok. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın böyle bir yetkisi yoksa bizim var mı? Elbette ki olamaz. Ama elbette uyarı yapmak, İşte Allah'ın emrettiği gibi Kur'an'daki doğru bilgileri ulaştırmak bizim görevimiz. Yapıp yapmamak da onların tercihleridir. Ama dediğiniz zaman önünüze bir sürü amalar çıkar. Çünkü o zaman menfaatinizi Allah'ın emirlerinin önüne geçirmiş oluyorsunuz. Bir kere işte bugün Allah nasip ederse ceza hukuku diyoruz. Ceza hukuku hangi prensipler, neye göre olacak, işte şu mu bu mu değil kardeşim, bizim prensibimiz şu bu falan, böyle bir araştırma yapmamıza gerek yok. Bizim Müslüman olarak yapmamız gereken Allah bizden ne istiyor? Allah neyi emrediyor? Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman hadi bakalım ceza hukuku dersi görmüş olanlar kim? Bu konuda mütehassıslar kim? Bunun profesörü var mı? Hadi gelsinler şurada bir mahkeme kuralım. Ceza mahkemeleri kuralım falan. Böyle bir şey hiç duydunuz mu şimdiye kadar? Böyle bir şey yok. Yaptığı nedir? Sadece Muhammed Aleyhisselam değil, Allah'ın bütün nebileri öyle. Allah bizden hangi konuda ne istiyor? Bu kadar. Bitti. Bitti. Başka bir şey yok. Şimdi evet şu ayetleri okuyacağım. Hepimiz çok dikkat edelim. Başta biz kendimiz olmak üzere. Hepimiz, her Müslüman dikkat etsin. Bu ayetlerin kapsamına giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Kendimizi kontrol edelim. Allah-u Teala diyor ki Nisa 60. ayette اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينِ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُوا بِمَا اُنْزِلِ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Ya Muhammed, sana indirilene de senden önce indirilmiş olanlara da inandığını zannedenleri görmedim. Çünkü biz bizden önce indirilenlere de inanmak zorundayız. Sadece Kur'an'a değil. Görmedim mi? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُ اِلَى الطَّاغُوتُ. Gidip problemlerini tağuta çözdürmek istiyorlar. Onun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Tağut kim? Haddini aşan kişi. Haddini aşan bir alim de olur, bir mezhep de olur, şu olur, bu olur falan. Allah'ın kitabına aykırı mı değil mi? Bak sana indirilene, Muhammed Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim'e aykırıysa, o davranışı yapan kim olursa olsun tağut olur. Çünkü aşırılığa kaçmış olur. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Halbuki onları tanımamaları kendilerine emredilmiştir. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَاَنْ يُضِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا. Şeytan da şunu ister. Onları pek derin bir sapıklıkla saptırmak ister. Yani şimdi Allah-u Teala'nın gerçekten Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ceza hukuku sistemi herkesin hayran kalacağı bir sistemdir. Başka bir şey değil. Burada defalarca anlatmak zorunda kaldığım bir olay var. Yine kısaca değineyim. İşte bu 2009 gibi ya da 8 bilemiyorum. Yani o tarihlerde hata yapabilirim ama sitemizde o konuşmamız vardır. Bulabilirsiniz. Alman cezacılara Tübingen Üniversitesi'nde bir seminer vermiştim. Hep böyle önde gelen cezacılar gelmişti. Epeyce de vardı. Orada Kur'an-ı Kerim'deki ceza sistemini anlattım. Eğer mezheplerdeki ceza sistemini anlatsaydım ortalık yıkılırdı. Ama Kur'an'daki ceza sistemini anlatınca hiçbirisi ağzını açamadı. En sonunda şunu söylediler. Sen bunları Türkiye'de anlatabiliyor musun? Dedim bakın siz beni çağırdınız, burada dinlediniz. Çağıran sizsiniz, dinleyen de sizsiniz ve bir de Almanya'nın en önde gelen cezacıları. Türkiye'de kimse bizi dinlemez. Onlar sizi dinlerler. Batı ne diyor? Onlar sizi dinlerler. Siz bunları öğrenin. Gerçekten baktık mesela bir sözleşmemiz var onlarla. Onu da sitemizde bulabilirsiniz. Oraya şöyle bir bölümü onlar koydular 20 kadar seminerden sonra. Çünkü yıllarca davet ettiler bizi sürekli. Şöyle bir şey koydular. Allah'ın iki türlü ayeti vardır. Birisi yarattığı ayet, birisi indirdiği ayet. Yarattığı kitap ve indirdiği kitap. Eğer Allah'ın indirdiği kitap esas alınırsa, hukuk, ceza, uluslararası her konuda yaptılar da, hukuk açısından şunu söyle, şu yazıldı orada, araştırın görebilir. Bunun yapmış olduğu tabii hukuk, doğal hukuk, yeryüzünde hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir hukuk sistemidir. Yeryüzünde hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir hukuk sistemidir. Gerçekten öyle. Mesela işte tabii hukuk konusunda onlarla anlaşma yaptığımızda ben Türkiye'ye geldim. Hukuk fakültesindeki arkadaşlara sordum. Bir araştırma yaptım. Tabii hukuk kavramı var ama o konuda herhangi bir çalışma yapan bir kişiyi bulamadım. Tabii hukuk ne demek? İnsanların doğal yapılarına uygun hukuk demektir. İnsanların doğal yapılarına uygun demektir. Kur'an-ı Kerim dini nasıl tanımlıyor? Fıtrat diye tanımlıyor. Sürekli burada okumak zorunda kalıyoruz o ayeti. Rum suresinin 30. ayetinde yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına, ki insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın insanları yarattığı doğal yapıya yönel diyor. Allah'ın yarattığının yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Tamam. Doğru din bu dindir ama insanların çoğu bunu bilmez. İşte doğal hukuk Allah'ın istediği hukuktur. Herkesin doğal yapısı bunu ister. Ama bugün Avrupa'da kurulan sistem kilise yapısının sosyal hayata uygulanmasıdır. Şimdi efendim demokrasi neymiş? Halkın da yönetimde etkili olduğu bir şeymiş, yapıymış. Kim demiş etkili olduğunu? Kim demiş onu? Siz söylüyorsunuz. Ben şimdi fakültede ders verirken talebelere şunu söylerdim devamlı. Ben demokrat bir adamım. Ben ne dersem o olur. Demokrasi odur. Başkası değil. Demokrasi dediğiniz kilise sisteminin devlete uygulanmasıdır. Kilise de devlet tanrıdır. Demokrasi de devlet tanrıdır. Dokunulmazlıkları vardır herkesin. Bir memurun dokunulmazlığı vardır. Bir işçinin dokunulmazlığı vardır. Halbuki Osmanlı'da, ki Allah'a şükür Osmanlı'yı herhalde en iyi bilenlerden olduğumu zannediyorum. Çünkü onların mahkeme arşivini 20 sene kadar yönettim ve Şeyhülislamlık arşivinde. Padişahın bile dokunulmazlığı yoktu. Ve cuma selamlığı vardı. Padişah gelirdi Süleymaniye Camisi'ne. İsteyen kişi hiç gider, kendisiyle bizzat görüşür, şikayetlerini yapabilirdi. Osmanlı'nın her tarafında isteyen herkes, hakimler ve yöneticiler dahil onları direkt sultana şikayet edebilirlerdi. Ve bunlar üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılır. Bir ay geçmeyen bir süre içerisinde de en doğru cevap çıkardı. Ama ne zaman ki 19. asırda Osmanlı Avrupa'ya benzemeye başladı, Osmanlı bitti. Her şeyiyle bitti. Biz de şimdi onları bir şey zannediyoruz. Bizim şimdi bu bugünkü tüm bozulmaları da dikkate alarak Suriye örnekliğinde tüm insanlığa doğal devlet yapısını, doğal hukuk yapısını ve doğal ekonomi yapısını, uluslararası iç ilişkiler hepsini doğal sistemle şey yapmamız lazım. Mesela şeyde Osmanlı'yı anlatayım da şimdi arkadaşlarımıza geçeyim, biraz fazla uzattım. Şimdi Osmanlı'da herkes hak ve sorumluluklarını bilirdi. Çünkü doğal her şey. Evet, mezhepler birçok şeyi bozmuşlardı ama bugünküyle kıyaslanmayacak kadar doğal yapıya yakındı. Evet, mezheplerin bozduğu çok inanılmaz yanlışlar var. Onu zaten her dersimizde burada anlatıyoruz. Ve padişahların çıkardığı kanunlar sadece eyalet kanunları. Yoksa bugünkü gibi değil. Ama ne zaman ki Batı'ya benzemeye başladı, kanunlar çıkarmaya başladı. Sonra meclis oluşturuldu. Meclis bugün kanun fabrikası. Ben şeylere soruyorum. Hakimlere, savcılara, avukatlara, hatta muhasebecilere. Kendi uzmanlık alanınızla ilgili kanunları takip edebiliyor musunuz diyorum. Nereden diyorlar. Mümkün değil. Yani bugün o noktadaki kişiler Osmanlı'daki adam bir vatandaş gibi hak ve sorumlulukların farkında değiller. Akşam bir kanun çıkar, sabahleyin tersine. Hani nerede? Evet, vatandaş bizi seçti. Ya seçen kişi gidiyor kapalı bir alanda, ben oy verdim. Kime oy verdi? Belli değil. Bir tane bir film vardı, belki hatırlarsınız. Bir seçim oldu, adam bir tane oy almış. Hatırlıyor musun?
Evet hocam. O da kendisine verdi. Söyle. Hocam Fatih Hoca daha iyi bilir herhalde.
Değil mi? Nasıldı?
Sadece bir oy çıkıyor değil mi? Evet. Herkes de oyu ben verdim. Değil?
Diyor ki sana oyu ben verdim. Evet. Ona diyor ben kime verdim?
Benim oy nerede diyor.
Ben kime oy verdim diyoruz. Herkes bana verdiyse. Yani bu şey böyle ya. Dolayısıyla bu Suriye'yi büyük bir fırsat olarak kabul edip her açıdan insanlığa örnek bir yapı oluşturmamız lazım Müslümanlar olarak. Her açıdan insanlığa. Çünkü doğal yapıya herkes muhtaç. Herkes hayran. Gerçekten öyle yani şimdi. Peki şimdi ceza hukukunun prensipleri nelerdi? İstersen ilgili ayet Kur'an-ı Kerim nasıl prensip koymuş?
Şimdi bugün ceza hukukunu konuşuyoruz bu üçüncü dersimizde. Daha önce ekonomiyi ve savaş hukukunu da konuştuk. Şimdi hocam tabii doğal hukuktan bahsetti. Çünkü Kur'an'dan bahsediyoruz. Allah-u Teala kendi dinini fıtrat olarak tanımladığı için insanlar içinde en doğal, onların fıtratlarına uygun olan hükümleri kitabına yerleştirmiştir. Az evvel hocamın okuduğu ayette de zaten Muhammed Aleyhisselam'a ve ondan öncekilere indirilene inandıklarını iddia eden kişiler aralarında bir anlaşmazlık çıktığında konuyu tağuta çözdürmek istiyorlar. Yani onun hakemliğine başvuruyorlar. Yani bu ne demek? Allah-u Teala'nın hükümleri onların işlerine gelmiyor. Yani doğal olanı istemiyorlar. Bunun için de bir takım menfaatlerine dayalı sebepleri var. İşte buradan da anlıyoruz ki eğer bizim tercihimiz Allah-u Teala'nın koyduğu hükümler değilse, özellikle bu hukuk alanında, bunun alternatifi olan her bir hükmü tağutun hükmü olarak görüyor Allah-u Teala. Yani biz eğer Allah'ın kitabındaki bir kararı, bir hükmü kendi aramızdaki problemleri çözmede, bu ceza hukuku da olsa, diğer konularda hukuk konuları da olsa fark etmez, tercih ediyorsak o zaman tağutun yolunu tercih etmiş oluyoruz ki Allah-u Teala onu şeytanların insanı aldatması olarak gösteriyor, ifade ediyor ayetin sonunda. Eğer böyle bir davranış içerisine girersek yaptığımız tavır ne? Yani Allah'ın kitabını bırakıp başkalarının hükümlerini kim olursa olsun o gün o gün için veya işte bugün çok kutsanan bu modern sözde toplum için sevilen işte herkesin itibar gösterdiği yerlerden siz kanun veya hüküm aldığınızda Allah'ın düzenini, Allah'ın sistemini unutmuş oluyorsunuz. Allah-u Teala da bunun için şöyle bir ayeti kerimesi var şeyde, Haşr suresinde. Rabbimiz şöyle buyuruyor, estağfirullah. Ya eyyühellezine amenuttekullah. Ey iman edenler, Allah'a karşı kendinizi koruyun.
Yanlış yapmaktan
sakının. Vel tanzur nefsun ma kaddemet ligad. Yani herkes kendisi için yarın ne hazırladığına baksın. Vettekullah, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. İnnallâhe habirun bimâ ta'melûn. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Ve lâ tekûnu kellezîne nesullâhe fe ensâhum enfusehum. Allah'ı unutup Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın diyor Allah-u Teala. Bakın biz Allah'ı unutursak hayatın her anında gerek hukuk konusunda gerek diğer konularda Allah'ın koyduğu hükümlere başvurmazsak onu unutmuş oluruz. Ve o zaman bize bizim başımıza gelecek olan şey de Allah-u Teala'nın da bize kendimizi unutturması. Ne demek bu? Yani artık biz olmaktan çıkıyoruz. Biz eğer kendimizi mümin, Müslüman vesaire diye tanımlayalım istediğimiz kadar ama Allah'ın ayetlerine, hükümlerine uymadığımız, onu unuttuğumuz anda bizim kendimizi nasıl tanımladığımızın hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü biz artık kendimiz değiliz. Devamı da şöyle, ulaikumul fasikun, onlar bozgunculardır buyuruyor Rabbimiz. Şimdi bugün ceza hukukunu konuşuyoruz. Ceza hukukunda taraflar kimler? Bir suç var, o suçu işleyen, bu suçun mağduru ve bir de toplum. Bir insanın
suçtan zarar gören kişi.
Mağdur yani. Evet, suçtan mağdur, mağdur, tamam, mağdur olarak söyleyeyim onu. Suçtan zarar gören kişi doğru, yani mağdur, suçu işleyen ve toplum. Üç tarafı var suçun. Şimdi öyle bir kanun koyacaksınız ki bu taraflardan üçü de tatmin olacak. Yani suçlu tatmin olacak. Evet, ben bu cezayı hak ettim. Çünkü bu yanlışı yaptım. Bu yaptığım işin tam karşılığı olan suç da bu diyebilecek. Ve bu kendisine içine bunu yedirdiği için bundan ders alıp topluma belki daha farklı, daha düzgün bir insan olarak tekrar kazandırılmış olacak.
Islah
olacak. İkincisi mağdur tatmin olacak. Çünkü başına bir iş gelmiş, bir olay gelmiş, bir durum gelmiş. Bunun arkasından, bu olayın yaşanmasının arkasından kendi hakkının bir şekilde alındığını, bu mağduriyetinin giderildiğini düşünebilecek bir iç huzuruna sahip olacak. Ve üçüncüsü de toplum. Yani bugün pek çok suç aynı zamanda topluma karşı da işlenen suçlar kapsamına giriyor. Ve toplum bu cezadan, verilen bu cezadan öylesine tatmin olacak ki bu suçu işleyenin karşılıksız kalmayacağını, yanına kar kalmayacağını ve toplumda kendi hakkının korunduğuna dair bir takım dengelerin kurulduğunu bilerek huzurlu bir şekilde yaşayacak. Toplumda bundan mağdur tatmin olmuş olacak. Peki bugünkü yasalarımızda bu üç tatmin sistemi gerçekleşiyor mu? Mesela bugün hırsızlık yapan bir kişiyi ne yapıyoruz biz cezalandırmak için? Alıyoruz, hapse atıyoruz. Peki bu adam ne yaptı? Birisinin malına şey yaptı, kastetti. Gitti adamın çalıştığı, kazandığı, alnının teri olan şeyi kandırarak veya türlü yollarla, dijital yollarla her neyse ele geçirdi. Biz ne yaptık? O adamı aldık, hapse koyduk. Malını çaldığı adamın verdiği vergilerle o adamı besliyoruz. Belki de hayatının sonuna kadar, ki öyle bir şey de olmuyor. Birkaç sene sonra çıkıp kaldığı yerden işine devam ediyor. Peki bu insanın adam öldürdüğünü düşünelim. Adam öldüreni de alıyoruz. O hırsızı kapattığımız cezaevinin aynı başka bir koğuşuna onu da kapatıyoruz. Ne oldu şimdi? Aynı suçu işlemediler ki bunlar. Biri adam öldürdü, öbürü hırsızlık yaptı. Bir başkası belki zina, gerçi zina bugün suç değil de farklı bir işte yüz kızartıcı suç diyelim işledi. Alıp onu da oraya koyuyoruz. Yani hiçbir denge yok ki burada, ne toplum tatmin oluyor, ne mağdur tatmin oluyor, ne suçlu tatmin oluyor. Suçlu bir kere biliyor ki ben bunu yaparsam daha 3-5 yıl yatıp çıkacağım. Mesele bu kadar maalesef içinden çıkılmaz halde. Peki temel ilke ne olmalı? O temel ilke az evvel hocam her zaman söylediği o ana düsturu belki söylemek lazım. Bizim bir sistem koymamıza gerek yok ki. Allah-u Teala sistemi göndermiş. Hazır elimizin altında her şeyiyle. Ceza hukukuyla, ekonomisiyle, işte savaş hukukuyla, medeni ilişkileriyle hepsiyle hazır. Bizim yapacağımız tek şey teslim olmak. Aslında en basitini yapmıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Şöyle buyuruyor. Ana ilke olarak mesela Şura suresinin 42. surenin 40. ayetinde ve ceza-u seyyi'etin seyyi'etün misluha. Bir kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Bakın eğer işlediğiniz suça denk bir ceza almıyorsanız ne siz ne toplum ne de mağdur tatmin olması mümkün değil. Çünkü ana ilke bu. Yaptığınız işin karşılığı olan bir ceza almak zorundasınız. Femen afa ve aslaha fe ecruhu alallah. Kim şey yapar, affeder ve ıslah ederse onun karşılığını Allah verir. İnnehu la yuhibbu zalimin. Allah yanlış yapanları sevmez. Yine
dersen burada bir şey var. Ona şey yaparım.
Buyurun hocam tabii ki.
O da çok güzel zaten Allah'ın söylediğinin çok güzel olmaması diye bir şey söz konusu
değil. Mümkün
değil. Diyor ki işlenen kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Peki şimdi hapis bir kimsenin hapis yatmasıyla o senin bahsettiğin adam öldürme, hırsızlık, suçlar arasında nasıl bir denklik var? Nasıl bir ilişki kurabilirsiniz?
Aynen öyle. Yani şimdi madem şöyle düşünelim, madem diyelim ki hırsızlık suçunun dengi hadi hapsetmek olsun
adamı. Dengi olamaz ki hiç kimse.
Bir an için öyle düşünelim. Aynı cezayı adam öldürene de verdiğinizde adam demez mi ya bu hırsızlığın cezası, adam öldürene niye aynı cezayı veriyorsunuz demez mi insan?
Sonra şeyin bakın o zarar gören kişinin zararını karşılama diye bir şey söz konusu evet, değil. Yani şimdi yani her zaman şey yapıyoruz. Bir adam sizin camınızı mı kırdı? Ne yapacak bu adam? O getirecek camınızı taktıracak. Taktırdığı zaman adama ceza vermedin ki.
Tabii.
Sadece
tazmini.
Bir cam parası daha verecek ki.
Ceza olsun.
Ona bir ceza olmuş olsun. Bir cam parası da işte misliyle cezalandırma bu. Peki böyle bir şey yaptığı zaman adam bir cam kırdığı zaman o camı taktırıyor. Bir cam parası daha verdi mi herkes bakacak ya gerçekten bu doğru. O zaman biz bir daha yapmayalım diyecek. Bir daha yapmayalım diyecek. Ondan sonra bakın ayetin devamında ne dedi Allah? Femen afa
ve aslaha.
Ve aslaha. Kim affeder, arayı düzeltirse. Affedecek olan kim? Suçtan zarar gören
zarar kişi. Gören, mağdur.
Bakın bugün suçtan zarar gören kişi mantığı hiç yoktur Batı hukukunda. Suçtan zarar gören devlettir. Siz istediğiniz kadar şikayette bulunmazsınız, dava açmazsınız falan o tamam. Ama dava açıldığı andan itibaren tamam. Suçtan zarar gören kişi istediği an o karşı tarafı affetme hakkına sahiptir. Ama bugün devlettir buna şey yapan. Bir de bir şey yapması lazım. O kişinin, o suçu işleyen kişinin suçluluğunun şüphe götürmez bir şekilde ispatı gerekir.
O ispatlanana kadar suçsuzdur herkes.
Suçsuzdur tabii. Yani şimdi asıl olan insanların suçsuz olmasıdır. Suçluluğu şüphe götürmez bir şekilde ispatlanırsa o zaman ancak cezalı şey yapılabilir. Yani. Bakın mesela Osmanlı dönemindeki şeylerden şimdi aklıma geldi. Üsküdar'da bir yerde birisi bir adam öldürmüş. Böyle bir şikayet de gelmiş bu adam öldürdü diye. Orada mahkemenin tayin ettiği bir görevli keşif için gidiyor. Ama o mahallenin, o bölgenin önde gelen insanlarından 11 kişi de ondan beraber gidiyor. Dolayısıyla araya insanları şüphelendirecek bir şey olmasın. Bir de bu adam şunu öldür dediyse öldürme eyleminin şahidi olan en az iki kişi gerekir. O keşif için giden kişiler de orada bulunur. Öyle bir sistem ki Hiç kimse bunun yanlışlığını iddia edemez. Ondan sonra tam tatmin olur ve artık sonra onun karşılığında öldüren kişi öldürülür. Ha, o öldürülen kişinin yakınları bunu affedebilirler. Ya da öldürme cezasını tazminata çevirebilirler. O da Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vermiş olduğu bir haktır. Fakat adam ben öldürülebilirim dediği zaman en büyük şey günahı düşünecek, en büyük cezayı düşünecek. Artık bir daha adam öldürmeye cesaret edemeyecek. Mesela dersin başında söyledim ya, 20 yıldan fazla Osmanlı Mahkemesi, İstanbul Mahkemesi sicillerini yönettim. En çok Amerika'dan gelirler de Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden doktora yapmak için gelenler. O kadar çok kişiye yardımcı olduk. 20 yıl içerisinde işte şimdi işte bir tek o az önce anlattığım adam öldürme olayı aklıma geliyor. Belki bir iki tane daha vurmuş olabilir, unutmuşumdur. Yahu İstanbul'un fethinden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar bakıyorsun. İnsanlar suç işlemeye cesaret edemiyor ki. Çünkü biliyor ki yanıma kar kalmayacak. Ama bugün öyle değil. Şey yapıyoruz. Bir gün işte Süleymaniye Camii'ne doğru gidiyorum. Birisi telefondan birisiyle konuşuyor. Diyor ki tamam şey yaparım. En fazla diyor 2 lira hapishanede yatarım. Ekmek elden su gölden. Hangi şeyle ilgili söylediğini anlamıyorum tabii. Yanımdan geçerken bunu söyledi. E kardeşim peki bu adamı hapse attığınız zaman bir o hapsin masraflarını kim karşılıyor? Vergi veren insanlar tabii, değil mi? Tabii. İki, oraya yatan kişinin ailesini kim besleyecek? Eğer erkekse, eğer kadınsa o aileye anneli kim yapacak?
Cezayı kime vermiş
oluyorsun? Cezayı kime vermiş oluyorsun ya? Onun ailesine mi? Halka mı? Yoksa içerideki yatan kişiye mi? Sonra bir adamı hapsetmek, bir adamı bir başkasına köle yapmaktan daha ağır bir cezadır.
Özgürlüğü kısıtlayan bir
şey. Tamam, hacı köle gene dolaşıyor sağda solda. Adam istediği yere gidemiyor. Tabii, tabii. Yani bunlar inanılmaz şeyler ama Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ki insanların toplumun doğal yapısına uygun olduğu için insanları suç işlemeye cesaret edemeyecek bir hale getiriyor o Allah'ın koyduğu sistem.
Ayrıca hocam sizin dediğinize belki ek olarak biraz sonra Fatih Hoca'dan dinleyeceğiz. İnsanların pişman olma özgürlüklerini elinden almış oluyorsunuz. Yani bir insanın tevbe etmesi, sonra nekal diye bir kavramdan bahsediyor Allah-u Teala. Suçun, pardon cezanın caydırıcı olması. Yani şimdi öyle bir ceza vereceksiniz ki bu hem tatmin edecek tarafları hem caydırıcı olacak. Bugün aynı cezayı her suça verdiğiniz zaman nasıl caydırıcı? Hatta tam tersi, adam hapse giriyor. Hapiste daha fazla, daha değişik suç işleme yöntemleri öğreniyor. Dışarıya çıktığında daha farklı ve daha mahir bir suçlu haline geliyor.
Evet.
Bu az evvel okuduğum Şura suresinin 40. ayetine benzer bir surede Nahil suresinin 126. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِنْ عَقَبْتُمْ فَاَاكِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ. Yani siz bir ceza vereceğiniz zaman size yapılan kötülüğün dengi bir ceza verin buyuruyor Rabbimiz. Ve le in sabertum lehuve hayrun lisabirin. Eğer sabrederseniz bu bilin ki sabırlı olanlar için daha hayırlıdır. Yani eğer affederseniz anlamında, ceza vermezseniz manasında.
Önceki ayetteki gibi.
Yani. Burada evet bir önceki ayetteki gibi. Yani her ikisinde de bir af durumu da yine devreye sokuluyor. Az evvel hocamın söylediği gibi insanların kişileri affetme özgürlükleri de daima verilmiş oluyor, korunmuş oluyor. Şimdi Fatih Hoca herhalde hocam.
Hatta bu af meselesine alakalı. Yine hiç unutmadığım bir örneği şey yapayım. Mesela bu İran'da kısmen de olsa bu hukuk uygulanıyor. Bir delikanlı bir kadının oğlunu öldürmüş. Şey sonunda bir de o ceza verme hakkı da onların yani arzu ederse kendisi öldürebiliyor karşı tarafı. Tam öldürme sırasına geldiğinde Kadına demişler tamam artık bunu öldürün demişler. Öldürebilirsiniz. İsa birisine de şey yapabilir. Kadın o anda tamam ben affediyorum demiş. Bakın öldürme noktasına gelen bir kişi affediliyorsa o kişinin gözünde o kadından daha değerli bir insan olur mu?
Aynen öyle.
Ne oluyor? Artık o kendi evladından daha fazla ona saygı göstermeye başlar. Bak şey olmuş oluyor. Hem insanlar için çok ciddi bir caydırıcılık var. Hem de bu ne muhteşem bir ceza sistemi diyor. Şey değil yani.
Evet yani bu işlenen suça denk ceza sistemi mesela işte Kur'an'da hırsızlık dediğimiz yani o nitelikli hırsızlık dediğimiz serika ya da sirkat diye bilinen suçun cezası farklı. İşte terör suçlarının cezası farklı. Adam öldürmenin cezası farklı. Yine zina gibi yüz kızartıcı suçların cezaları farklı. Yani dolayısıyla her biri için yine suça denk ceza veriliyor ki insanlar yaptıkları şeyin karşılığında caydırıcı bir ceza almış olsun ve tarafların tamamı tatmin olmuş olsun. Tabii bugün hocam bu maalesef bunu söylediğiniz zaman işte insanlar ya işte bu devirde celde cezası mı olur yok bu devirde el kesme cezası mı olur vesaire diye kendi bulundukları yaşadıkları devri kutsayan modern toplumdan çok büyük şeyler bekleyen ama karşılığında da işte sadece bir hapis cezasıyla bugün ceza hukukunda tamamen bir dengesizlik hakimi olmasına neden olan kanunlarla karşılaşmışlar.
Bir de ceza hukukunda şu vardır bakın. Mesela Osmanlı'da bir suç işlediği iddia edilen kişiye mutlaka görgü şahidi getirilir. O şahitler şahitlik eder. Şahitlerin güvenilirliği konusunda ciddi bir araştırma yapılır. Şöyle 20-30 kişiye sorulur. Gizli olarak sorulur kimsenin bilmeyeceği şekilde. Ve onu çok yakından tanıyan çok güvenilir kişilere sorulur. Ondan sonra o şahitlerin güvenilirliği tespit edildikten sonra şey eğer karşı taraf yok ben bunları kabul etmiyorum derse açıkça da bir onların güvenilirliği konusunda şahit getirilir. Ve onlar orada şahitlik yaparken de o yargı sırasında çevrenin önde gelen kişilerinin orada mutlaka bulunması lazım. Hepsi de kayda geçer. Böyle olunca hakimin yanlış yapma şansı olmaz. Hakim eğer yanlış bir şey yaparsa orada yargıda o aleyhine karar verilen tarafın hakimi şikayet etme hakkı vardır. Kime? Doğrudan doğruya saraya. Ve o sarayda o hakimle ilgili ciddi araştırmalar yapar. 30-35 günde cevap gelir. Eğer o yargının yeniden mahkemenin yeniden görülmesine karar verilirse o hakime gönderilmez. Orada herhangi bir güvenilir kişi sırf o davayı görmek için hakim tayin edilir. Tek bir davalık. Ve o görür. Eğer orada hakimin haksızlığı tespit edilirse hakim hemen görevden alınır. Hadi bakalım sen git medreseye biraz daha eğitim gör derler. Öyle bir sistem ki yani hakimlerin de şeyi yok. Yani bir dokunulmazlığı kesinlikle yok. Sen bugün bırakın o dokunulmazlığı. Bugün ceza hukukunda, yani batı sistemindeki ceza hukukunda her şey ceza olur. Pardon, her şey delil olur. Hiçbir delil hakimi bağlamaz. Ya inanılmaz bir şey vardır, sistem vardır. Evet.
Evet. Dersin başında Müslüman dediğimiz kişi kimdi? Hocam Ali İmran suresindeki o ayetle başladı. Bu kişi Allah'a teslim olan kişidir. Allah'a teslim olan kişi için bir yönüyle işler çok kolay. Çünkü onun yeni bir sistem kurmasına, ceza hukuku kitapları yazmasına, bunun prensiplerini bulmasına, keşfetmesine gerek yok. Çünkü Allah-u Teala kitabında bunları insanlara net bir şekilde anlatmış. Biz de Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda esasında bütün bir toplumda huzuru, mutluluğu sağlayan ve çok daha önemlisi ahiret hayatımızı da cennetle neticelendirecek bir sistemin var olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala öncelikle huzurlu bir toplum için canı kutsal sayıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bunu görüyoruz. Bir kişinin canı o toplumda oldukça değerli ve dokunulmaz. Hata ile olursa diyet ve kefaret gerekir. Eğer kasıtlı ise, bir kişinin canı kasıtlı olarak alınıyor, öldürülüyorsa, bu defa kısas ve cehennem cezası gerekir. Nereden biliyoruz? Nisa suresinin 92. ve 93. ayetlerine baktığımızda Rabbimiz, bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Hata ile olmuş ise başka. Kim bir mümini hata ile öldürürse mümin bir köleyi azat ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet gerekir. Burada işte mümin bir savaş esirinden bahsedeceğiz tabii ki. Aile bağışlarsa başka, öldürülen mümin size düşman bir toplumdan ise bir mümin kişiyi azat etmesi gerekir bu savaş esiri. Sizinle antlaşmalı bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek diyet ve bir mümin yine savaş esirini azat etmesi gerekir. Köle bulamayan Allah'a tevbe için peş peşe 2 ay oruç tutar, Allah bilir ve doğru kararı verir. Şimdi burada çok önemli bir mesele var. O da aslında bir kişiyi öldürdüğünde bu suçu Allah'a karşı işlemiş oluyor. Çünkü canı veren Allah'tır. Bir savaş esiri aslında ölü gibidir. Özgürlüğünü kaybetmiştir. Onu özgürlüğüne kavuşturmak ise onu diriltmek gibidir. Allah-u Teala onunla mümaselet, onunla uygun bir ceza veriyor bu kişiye. Yani bu kişi, savaş esiri bir kişiyi hürriyetine kavuşturacak eğer hata ile öldürdüyse. Buna gücü yetmiyorsa Allah-u Teala kimseye gücünün üzerinde bir yük yüklemez. Bir kefaret, o da 2 ay peş peşe oruç tutması olarak Kur'an-ı Kerim'de gözüküyor. Peki kasten öldürdüyse o zaman tabii işler değişiyor. Kasten adam öldürmenin Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı cehennem azabıdır. Yani doğrudan adam ahiretini mahvediyor. Bir kişiyi kasten öldürüyor ise adam bütün dünyaları karşısına koysanız asla telafi edemeyeceğiniz bir şeyi kaybediyor, ahiret hayatını. Çünkü bir müminin hayatını kasten, hayatına kast eden kişi, onu son veren kişi mutluluğunu da kaybetmiş oluyor. Hem bu dünyada hem de ötede. Ve bu konuda biraz önce hocam bahsetti. Katilin öldürülmesinde, yani kısasta son söz kişinin, öldürülen kişinin ailesinedir. Yani hani ben devlet olarak seni affettim. Allah'ın kitabında böyle bir şey olamaz. Hani birisi birisini öldürecek. Bunun karşılığında da devlet veya herhangi bir kurum, şu bu bir tüzel kişilik ortaya çıkacak, ben seni affettim. Allah'ın kitabında böyle bir şey yok.
Medine'de devlet yok muydu? Devlet başkanı, bakanlar, şeyler, Resulullah'ın Medine'sinde ne vardı? Hangi şey vardı?
Hiçbir yok.
Ama muhteşem, her bakımdan hayat muhteşem bir güzellikteydi. Evet.
Bunu affederse sadece öldürülen kişinin ailesi affedebilir. Bunun dışında dünya bir araya gelse, bütün dünya bir araya gelse ve deseler ki biz bu katilin affedilmesini istiyoruz, onaylıyoruz, buna hükmettik. Hiç kimse öldürülen kişinin ailesinin üstünde bir söz söyleyemez. Ben affetmiyorum dediyse yapılacak hiçbir şey yok. Allah-u Teala bu hakkı ona vermiş. Ama tevbe ederse katil, Allah'ın bağışlamayacağı günah var mı?
Yok.
Tevbe eder, kendini düzeltirse ahiretini kurtarmış olur. Ahiretini kurtarmış olur. Peki başka mal, değil mi? Bugün bütün dünyada işte hırsızlık, gasp, şu bu, bütün insanlar bundan şikayetçi. İnsanlar evlerine alarm taktırıyor, 10 tane kilit taktırıyor, güvenlik görevlileri yapıyor. İşte eskortlarla dolaşıyor, şu bu, gece rahat uyuyamıyor. eşyasını saklayacak güvenli kasa, güvenli banka bulamıyor. Ve güvenlik, insanların güvenliği had safhada. Peki bu çözülebilir mi? Yani dünyanın en kolay çözümü yine Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala çok basit bir şey söylüyor. Diyor ki bir kişi bir malı çalarsa, erkek olsun kadın olsun, elini kesin diyor. Elini kesin. Yani, peki böyle mi? Evet böyle. Evet bu sıfıra indirmez ama belki %99'unu çözecektir. Rabbimiz bunu da Maide suresinin 38. ayetinde erkek olsun kadın olsun hırsızların ellerini kesin ki işlediklerine karşılık bir ceza Allah tarafından bir nekal olsun. Yani hem bir ceza var, cezası var, bir de nekal. Nekal ne? Başkasını zayıflatıp gücünü kıran şeydir nekal. Bu da cezanın caydırıcılığıdır. Yani düşünsenize şunu çaldığınızda elinizin kesileceğine kesin gözüyle bakıyorsunuz. Herhalde açlıktan ölmeyi tercih edersiniz. Kaldı ki açsanız çaldığınızda eliniz kesilmez. O ayrı bir şey.
Bir de burada bu nekal kelimesi çok önemli. Şimdi biz insanlar olarak elin buradan kesilmesiyle işlenen hırsızlık suçu arasında irtibat kuramadığımız için Allah diyor ki bunu ben emrediyorum. Evet. Yani siz o dengeyi siz kuramazsınız. Ben istiyorum. Benim istediğim için bu eli keseceksiniz diyor. Elin kesilmesi olayı tabii ki insanların hırsızlık konusunda hırsızlar bir daha cesaret edememelerini şey yapar. Az önce söylediğim gibi ben mesela işte İstanbul'un fethinden Cumhuriyet dönemine kadar İstanbul Mahkeme belgeleri içerisinde bir tek hırsızlık suçunu hatırlamıyorum. Bir tane bile hatırlamıyorum. Çünkü hiç kimse cesaret edemiyor ki. Bu mesela işte bizim köyümüzden şey yapıyorum, bizim köyümüz 5 tane camisi olan büyük bir köydür. Hiç kimse evinin kapısını kilitlemezdi. Sadece üzerine bir şey kapatır, evde kimsenin olmadığı anlaşılsın diye. Yani bir tane hırsızlık suçu anlatırlardı bizim şeyde. O da komşu köyden gelmişler, işte bizim balları çalmış, götürmüşler, onlar da yolda yakalanmış. Başka bir şey yok. Evet.
Evet, ceza ve nikah dedik. Ceza çaldığı şeyin karşılığını verecek, ödeyecek, tazmin edecek yani bunu. Ne çaldıysa bir kere bunu ödeyecek. Kurtuldu mu? Ya tamam ben çaldığımı verdim, parası neyse tazmin ettim. Hayır. Ayrıca bir de nekal olacak.
Zaman bu hırsızlığın cezası olmuyor.
Eli kesilecek ki tabii. Bu milyonlarca insanın gözü önünde yani ben bu işi yaparsam benim sonum da bu dediğinde işte o zaman hırsızlık da büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Peki yine toplumu bütün günümüzde de öyle bütün toplumu ifsad eden bütün herkesin keyfini kaçıran şeyler değil mi? Namus meseleleri, namus. Yani bütün insanların özel hayatları, şunlar, bunlar, her şey ortada. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, Kur'an-ı Kerim'in sadece tek bir ayeti uygulansa, bu konudaki hükmü uygulansa, bırakın herhangi bir kadının namusuna musallat olmayı, şunu yapmayı, bunu yapmayı, herhangi bir kadınla alakalı iki kelime bir cümle kurmaya kimse Müslüman bir toplumda cesaret edemez. Çünkü Nur suresinin 4. ayetine göre Allah-u Teala diyor ki iffetli kadınlara zina suçu atan sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vur. Yani kadın gerçekten öyle bir kadın olsa bile, o işi yapıyor olsa bile, bakın bırakın namuslu olmayı geçtik. Diyelim ki gördün.
Bu öyle bir pislik ki bu bir yayıldığı zaman acayip bir şekilde yani. Bunun üstünün örtülmesi lazım.
Sen bunu dillendirdiğin an eğer 4 tane şahit getiremezsen sen 80 değnek sopa yiyeceksin ve o toplumda artık sen itibarsız bir insan olarak yaşayacaksın. Ama ben gördüğüm biliyorum sen bunu ağzına bile almayacaksın. Bugün
onunla beraber 5 olacak.
Evet onunla birlikte.
Gördüğüm diyenle beraber 5 olacak.
Oysa bugün hepimiz biliyoruz sabahtan akşama kadar televizyon yayınlarında kim kime ne yapmış, kimin hangi ailesinde neler yaşanmış, şu şuna bunu etmiş. Bunlar Müslüman bir toplumda bırakın konuşulmayı, televizyon programına konu olmayı. Bunlar insanın aklından geçse adam kendinden korkar. Acaba benim aklımdan geçenden dolayı da bu konuda bir ceza olur mu diye. O kadar tehlikeli şeyler. Bakın Allah-u Teala tek bir ayetle bütün dünyayı bugün kasıp kavuran bu soruna çözüm buluyor. Zina, değil mi? Yani yine Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 3. ayetinde zina eden erkek ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir. Yani bundan daha büyük bir darbe olabilir mi bir insana? Zina eden kadın da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkekle evlenebilir. Bunlar müminlere haram kılınmıştır. Sizin statünüz düşüyor. Böylesi bir durumda. Yüz değnek cezası ayrı.
Ama burada bir şey daha söyleyelim. Yani bu Suriye açısından bu şimdi Kur'an-ı Kerim'in verdiği cezalar. Ama mezhepler hiç böyle değildir. Şimdi o okudu işte zina eden zina edenle evlenir. Mezheplerin hiç umurunda değildir bu. Ya da müşrikle evlenir. Hiç umurlarında değildir. Hatta tefsirler o ayetin anlamını kendilerine benzetmişlerdir. Bir de bir kadın bir zina etti diye yani suçlanırsa, suçlayan kişi, ben kendi gözümle gördüm diyen bir kişi de olsa 4 tane şahit getirmesi lazım. Gözüyle görmüş kişi. Bu ne demek? Bu kadının korunması demektir. Ama Fatih Hoca da hatırlar, doktorası daha bitmemişti. Kaç sene oldu, kaç sene önceydi?
2007 falan.
2007 mi?
Yakın yani.
Şeyde, Diyanet'e bir soru sorulmuş. Yani birçok sorular sorulmuş. Onlardan bir tanesi de işte Pakistan İslam Cumhuriyeti. Orada gidiyormuş adam kadına tecavüz ediyormuş. Kadın gidip de mahkemeye bu adam bana tecavüz etti diye şikayette bulunursa diyorlarmış ki 4 tane şahit getirir. Yahu tecavüze uğrayan kadın etrafı millet insan dolu olsa bile hiçbirisine bakamaz ki. Nasıl şahit getirecek? E getirmeyince hadi bakalım sana 80 kırbaç. Ya bu tabii bunun doğal olmadığını, mezhepler hepsi böyle. Hepsi böyle. Halbuki şimdi Fatih Hoca'nın okuduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de Allah kadının zina ettiğini iddia eden kişinin 4 şahit getirmesini şart koşuyor. Peki bir de Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine tecavüz etmeye yeltendiğini söyleyen vezirin hanımı var. Neyle orada şey yapıldı? Şahit de değil, değil mi?
Bilirkişi.
Sadece bilirkişi raporuyla. Çünkü orada şey yapan, cinayet teşebbüs eden diye suçlanan Yusuf Aleyhisselam'dı. Bilirkişi raporuyla Yusuf Aleyhisselam'ın suçluluğu ortaya çıkarıldı. Ya kardeşim, Kur'an-ı Kerim nerede, siz neredesiniz? Yani bu Suriye'deki kardeşlerimiz de, dünyanın her yerlerindeki kardeşlerimiz de şunu çok iyi bilsinler. Böyle bir şey yok. İşte Fatih Hoca iyi hatırlar. O Diyanet'e sorulan, o zaman epeyce soru sorulmuştu değil mi? Çünkü hiçbirisinin cevabı yok mezheplerde. Ama tamamı Kur'an-ı Kerim'e ters sorulardı. Ve kısa sürede toplantı bitti. Ya bu konuşuyor ya kardeşim böyle bir şey yok. Olur mu? Bütün mezhepler de var. İşte ayetleri okuyorduk. Tamam kısa sürede bitti toplantı. Hiç çözemedikleri problemler. Eğer mezheplerle problemlerini çözmeye kalkarsanız asla çözemezsiniz. Mümkün değil. Ama Kur'an-ı Kerim kısa sürede bütün problemleri çözer ama her zaman söylediğimiz gibi Kur'an'ın hikmet metoduyla hareket etmek lazım. Evet.
Bir de sadece ayet-i okuyacağım. O da çok önemli bir toplum için. Bu terör suçlarıyla alakalı Maide suresinin 33. ayetinde Rabbimiz bu konuda da şunu emrediyor bize. Allah'a ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak için uğraşanların cezası öldürülmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi yahut bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, dünyada uğrayacakları rezilliktir. Onların ahirette hak ettiği ise büyük bir azaptır. Yani yaşadığı toplumda ifsat hareketinde bulunan, dengeleri bozan, insanları huzursuz eden ve halka yönelik suçlar işleyenleri de Müslümanların olduğu toplumda asla müsamaha yoktur. Çünkü asıl olan güvenliktir. İnsanların gece, gündüz her yerde rahat, huzur içerisinde o topraklar içerisinde seyahat etmeleri gerekir. Buna gölge düşüren her hareket o toplumda hemen anında çözüme kavuşturulur.
Evet doğru. Yani bak mesela şey de yani Osmanlı toplumunda herkes savcı yetkisine, herkes polis yetkisine, jandarma yetkisine sahipti. Çünkü bir yerde huzursuzluk olursa orada yaşayan şey yapar, sıkıntı çeker. Dolayısıyla birisi bir suç işledi mi? Hemen onu yakalar, alır götürürler mahkemeye. Saati falan da yok bunun. Zaten mahkeme binası diye bir şey de yoktu. Götürürler hakime, hakimin evine giderler. Burada bir suç işlendi, hakim iner. Hemen en yakın camiye gider, çevreye haber verirler. Millet o camiye gelir, camide dava görülür. Genellikle hemen o gün sonuca varılırdı. Bugün aman ya Rabbim. Ya bir yargı sistemi var ki aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Belki buna da ayrıca bir değinmek gerekebilir. Şimdi bundan dolayı da Osmanlı'da her tarafta huzur ve güvenlik vardı. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Osmanlı'nın bir kalıntısı olarak şey yapılabilir. Erzurum'da Ali Paşa Mahallesi'nde oturuyoruz. İşte bizim Gümüşmasa Sokak'ta oturuyoruz biz. O sokaktan yan sokağa gittiğimiz zaman çocuklar hemen o sokağın çocukları gelirlerdi. Hayırdır, nereden geldiniz, sebep ne? Bakın hemen o çünkü kendilerini sokağın güvenliğinden sorumlu kabul ediyorlar. Şimdi kimse komşusunun ne yaptığından haberdar değil. Bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani dersin başında şey yaptığımız zaman tekrar edelim. Bizim Kur'an-ı Kerim'deki o doğal hukuku uygulamamız gerekiyor ve bütün insanlığı anlatmamız lazım. Herkes Allah'ın kulu. Hiç kimseyi aşağılamaya hakkımız yok. İnsanlara eğer Allah'ın kitabını anlatırız, görür, inanırlar. Ondan sonra kabul etmezlerse kafir olurlar. Bunun cezasını vermek bize düşmez. Sadece Allah'a ait bir şeydir. Ona biz karışamayız. Ama biz Allah'ın doğal düzeninin sosyal hayatta da, insanların kendi şahsi yaşamlarında da geçerli olması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Böylece bu dinin güzelliğini bütün insanlığa göstermek zorundayız. Ondan sonra da insanlar nasıl davranırsa davranırlar. Allah-u Teala bu dini doğru yaşayan, doğru anlatan ve tüm insanlığa doğru bir şekilde tebliğ eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.